Ayrım 11.
Sayfa 109. Karşı taraf kendisini tutuklarsa onun bulaştırılmasını istemezdi çünkü. Lisa onun sakınganlığının nedenini anlasa da gizliliği karşısında sinirlenmekten kendini alamıyor, bir zamanlar aralarında gizli kapaklı hiçbir şey olmadığını hatırlıyordu. İç savaş boyunca ikisi de birbirlerinden bir şey saklama gereğini hissetmemişlerdi. Madalyayı almasını sağlayan olay hakkında çok sıkıştırmış ama Ludwig her seferinde söylemeyi reddetmişti. Lisa yıllar sonra bu olayın 1927'de üçünün de neredeyse normal bir yaşam sürdürdükleri Amsterdam'da meydana geldiğini öğrendi. Ludwig yaptığı işi maskelemek için bir kırtasiyeci dükkanı açmıştı. Lisa da dükkanı öyle iyi yönetmişti ki kendilerini şaşırtan ve Berlin ile Moskova'dakileri pek eğlendiren bir şey olmuş, iş kâr etmeye başlamıştı. Olayı Lisa'ya anlatan, geçen kış Paris'i ziyaret eden Ludwig'in en eski dostlarından ressam Hans'tı. Hans ona bir şey söylenmemesine çok şaşmıştı. Hep onun olayı bildiğini düşünmüşlerdi. Yani sana hiç söylemedi mi? Lisa başını sallayarak kaşlarını çattı. Hans piposunu yaktı. Sonra Hollandalı'ya kaçan Alman aksanıyla her şeyi anlattı. Senin Ludwig'in her şeyi çok basit gösterirdi. Bir gün stüdyoma gelip eşyalarını topla dostum, bir yolculuğa çıkıyoruz dedi. Londra'ya gidip Olga'nın yanına yerleştik. Onu tanır mısın? Hayır mı? Neyse, önemli değil. 3 gün kaldık orada. İlk günümüzde Ludwig beni bir gezintiye çıkardı. Trafalgar Meydanı, Buckingham Sarayı, Avam Kamarası falan. Son derece normal bir turist turu. Ardından bana İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nı gösterdi. Şu binaya dikkatle bak dedi. Baktım. Diğerlerinden hiç farkı olmayan bir yapıydı. Emperyalist mimari. Omuzlarımı silktim. Yoldaş, bir an estetiği unut dedi. Bu onların enternasyonelinin merkezi. Dünya karşı devrimi o binada planlanıp uygulanmaya konur. Oraya birini sokmamız gerek. Bu şakaya güldüm. Ludwig de güldü. Amsterdam'a döndüğümde olayı çoktan unutmuştum. Ertesi hafta sizin evde yemek yiyorduk. Ludwig birden, biliyor musun, ben şaka yapmıyordum dedi. Neden söz ettiğini anlamamıştım bile. Olay tümüyle aklımdan çıkıp gitmişti. O zaman hatırlattı. Çıldırdığını düşündüm. İngilizcesi çok kötü, Hollandalı bir ressam olan ben, değil Dışişleri Bakanlığı'na, Londra'da herhangi bir yere bile giremezdim. Ancak Ludwig'in her zamanki gibi bir planı vardı. Durum kolaylıkla bir felakete dönüşebilirdi. Zaten ben öyle olacağına mutlak gözüyle bakıyordum. Ama başarılı oldu. Şimdi çıkıp bir şey yemek istemediğine emin misin? Deli misin sen diye bağırdı Lisa. Önce hikayeyi bitir. Plan çok basitti. En kafasız birinin bile düşünebileceği kadar basit. Yalnız Ludwig aptal değildi. Planlarının basitliğinin gerisinde hep bir deha yatardı ki doğrusu benim resimlerim için aynı şey söylenemez. Hans, ne olur anlat diye yalvardı Lisa. 3 aşamalı bir operasyondu. Bak, ben bile onun gibi konuşuyorum artık. Önce Cenevre'ye gidip bir stüdyo kuracaktım. Gündüzleri ister resim yapıp ister düşebileceğimi, istersem her ikisini birden yapabileceğimi söyledi. Gecelerim 4. dairenin emrinde olacaktı. Neden Cenevre'yi seçmiş olduğunu merak ettin mi peki? Milletler Cemiyeti mi? Evet. Orada bir İngiliz heyeti vardı. Heyette de 1-2 şifre memuru. Onlardan biriyle arkadaş olacaktım. Berbat İngilizcemle pek kolay değilse de Ludwig çok geçmeden ikisinin tiplerini ve geceleri nerede içtiklerini öğrendi. 2 hafta süreyle adamları dikkatle izledim. Sonunda daha yaşlısına yaklaşmaya karar verdim. Nedenini sorma ama sadece bir sezgi. Aşağı orta sınıf kökenli, mükemmel Almanca, Fransızca ve Rusça konuşan çok zeki bir adamdı. İletişim sorununu böyle çözmüştük. Çok geçmeden iyi arkadaş olduk. 1. aşama tamamlanmıştı. Birkaç ay sonra komünist sempatizanı olduğumu itiraf ettim. Rus devriminden falan konuştuk. Ardından Ludwig'le tanıştırdım. İnan Lisa, Aradan daha 3 hafta geçmeden senin kocan İngiliz dostumuzu Komünist Enternasyonal saflarına kazandırmıştı. Çok zekiydi. Konuları çok çabuk kavramıştı. İngiliz yönetici sınıfını iyi tanıyordu. Bize Curzon hakkında anlattığı hikayeler hem komikti hem de kinini ele veriyordu. Ülkesini yöneten insanlara karşı gerçek bir nefret besliyordu. Ludwig bir gün pat diye soru verdi. David de bizim için çalışmaya razı oldu. Artık dünya çapındaki operasyonlarının merkezinde bir adamımız vardı. Hem de metelik ödemeden. Sadece politikayla başarmıştık. Hepsi geride kaldı şimdi ama o günlerde... Hans sözünü kesip piposunu bir daha yaktı. Ya üçüncü aşama Hans? Çok basit. Hans'ın sesinde duygudan eser yoktu. David Cenevre'deki görevini tamamlayınca Londra'da Dışişleri Bakanlığı'na döndü. Ludwig de beni bir fotoğrafçı olarak Londra'ya gönderdi. Fleet Street'te küçük bir stüdyo kurup portre çalışmaya başladım. Doğrusu fotoğrafçılıkta, ressamlıkta bir türlü başaramadığım paraları kazanmıştım. Ludwig bize yaptığımız maskeleme işi ne olursa olsun mutlaka gerçek olmasını söylemişti. Aksi halde ciddi risklerle karşılaşırdık. Amsterdam'daki kırtasiyeci dükkanını hatırlayan Lisa güldü. Hans onun neden güldüğünü tahmin etmişti. Senin de dükkanın aklına geldi değil mi? Ben fotoğrafçılıkla zaten ilgileniyordum. Ludwig beni tam bir profesyonel yaptı. İngiltere'de ve Avrupa'da gazetelere fotoğraf satmaya başladım ama sadece ciddi burjuva gazetelerine. Hiçbir solcu gazeteye yaklaşmamamı söylemişti. Böylece Fleet Street'in demirbaşlarından oldum. Herkes geçimimi neyle sağladığımı biliyordu. Şifre uzmanı David haftada bir kere Dışişleri Bakanlığı'ndan gelirdi. Bir kahvede ya da lokantada buluşurduk. Bana bir tomar kağıt verir, hemen stüdyoma koşup hepsinin fotoğrafını çeker ve yine koşa koşa kahveye dönüp kağıtları kendisine iade ederdim. O da derin bir soluk alıp çıkar giderdi. Ben aynı öğleden sonra fotoğrafları basıp bir kurye gelip alır, Moskova'ya gönderirdi. Kimi zaman Moskova bu belgeleri Dışişleri Bakanlığı ya da Downing Street'ten önce okurdu. İşte Ludwig'e kızıl bayrak nişanını bu ustaca işi kotardığı için verdiler. Şifreci David ne oldu? Söylesem inanmazsın. Hans kahkahalarla gülerken gözleri kaybolmuştu. David Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliğine tayin edildi. Babam neden hep geç geliyor anne? Neden? Taze kesilmiş, yıkanıp taranmış sarı saçlarıyla öylece duran Felix'in sesinde bir umutsuzluk vardı. 10. doğum günüydü. Saher'de bir kutlama yemeği istemiş ve Lisa bu özel gün için bir pasta ısmarlamıştı. Felix'in üzerinde ilk gerekli takım elbisesi, boynunda kırmızı bir kravat vardı. Aynı önünde bir saat uğraşmışsa da sonunda kravatının düğümünü tam istediği gibi yapabilmişti. Felix heyecanlıydı. İyi ama Ludwig neredeydi? Lisa'da krem rengi ipekli bir bluz, uzun bej bir etek ve ona uygun bir ceket içinde gayet şıktı. Kürk mantosu kendisini dışarısının soğuğundan korumak üzere bir koltuğun üzerinde bekliyordu. Bugün gelecek mi anne? Lisa gülümsedi ve kendi endişesini örtmeye çalışarak oğlunun başını okşadı. Hep aynı şey oluyordu. Ludwig ne zaman geç kalsa aklına en kötüsü geliyordu. Ölüm. Taşsız bir mezar. Sağ mı ölüm olduğunu bilememenin azabı. İç savaşta kızıl ve beyaz birlikler göğüs göğüse çarpışırken devrimin yaşamasıyla kıyaslandığında ölüm çok önemsizdi. Dahası o zaman kendisi de komiser olarak cephedeydi. İkisi de aynı tehlikelerle karşı karşıya olduklarından ayrılığa katlanmaları daha kolay oluyordu. Doğrusu istenirse kendi birliğinin karşılaştığı sorunlar arasında Ludwig'i düşünecek vakti de pek bulamamıştı. Şimdiki görevi iyi bir anne ve eş görüntüsü vermekti. Bir de Felix vardı tabii. Lisa, Christina'nın çocukların insanın devrimci bağlılığını ters yönde etkilediği şeklindeki uyarısını hatırladı. Akıllı Christina. Kurttu o. Biliyordu. Faşistlerin Almanya'daki zaferinden sonra her şey çok daha kötüleşmişti. Nice zamandır onca düş ve umudun bağlandığı Berlin düşmanın eline geçmişti. Ludwig ile Gertrud 2 haftadır oradaydı. Ludwig gizli ajan ağını yeniden toparlıyor, kaçının hapiste olduğunu öğrenmeye çalışıyor, hala serbest olanlarla toplantılar yapıp ülkeye bir karabasan gibi çökmüş olan kahverengi seline ucundan kıyısından bulaşıp bulaşmadıklarını araştırıyordu. Lisa, Ludwig'i sandığından da çok özlemişti. Kimi zaman tüm varlığı onun özlemiyle dolup taşıyordu. Sesini, vücut dilini ve jestlerini hatırlıyor, yüzünde elinin temasını hissediyor, kur yapma dönemlerinin ilk günlerinde buluştukları Zentral'deki kahve kokusu burnunda tutuyordu. Böyle zamanlarda adeta felce uğrar, hiçbir şey yapamazdı. Şimdi de Ludwig'i düşünmekten ancak oğlunun ısrarlı sesiyle sıyrılmıştı. Anne, dinle yavrum, 10 dakika daha bekleyeceğiz. Sonra anneni lokantaya götüreceksin. Yemeğimizi yiyecek, senin sağlığına içecek ve keyfimize bakacağız. Felix'in gözleri doldu. Lisa çömelip oğlanı kucakladı, göğsüne bastırdı. Baban her neredeyse, ki şu anda Viyana'ya yaklaşan bir trende olduğuna eminim, seni düşündüğünden emin olabilirsin. Daha fazla beklemeyelim. Yürü hadi. Ana oğul apartmandan kol kola çıktılar. Dışarısı soğuk ve karanlıktı. Tramvay beklerken ikisi de titremişti. Saher'in önündeki görevli kapıları açarken rahatlayarak içlerini çektiler. Lokantanın sıcaklığı iyi gelmişti. Felix Lisa'ya bakıp gülümsedi. Üstlerindekini vestiyere verip salona girdiler. Şef garson kendilerini Felix'in adına ayırtılmış masaya doğru götürürken oğlanın gözleri parladı ve bütün ciddi hali bir anda uçup gitti. Baba! Baba! Ludwig gazetesini bıraktı, kalkıp oğlunu öptü. Lisa duygularını kontrol altına almaya çalışarak erkeğine baktı. Ludwig yaşıyordu. Ludwig en babacan sesiyle "Geç kalmazsanız olmaz" dedi. "Saat tam 8'de buradaydım. Beni çok beklettiniz." Felix sevinçle güldü. Babası oğluna küçük bir paket uzattı. Felix sevincinden kendini tutamayarak paketi açtı. İçleri pul dolu küçük zarflar ve bir pul albümü. Habsburgların çöküşü yeni devletler doğurmuştu ve bu da yeni pullar demekti. Felix Orta ve Doğu Avrupa pulları toplardı. Babasının bitmek bilmeyen yolculuklarının tek bir iyi yanı vardı. Pul koleksiyonu giderek çoğalıyordu. Felix yeni Alman pulları üzerindeki svastikaları ve kahverengi gömlekleri incelemeye koyuldu. "Berlin nasıldı?" diye sordu Lisa. "İyi değil. Arkadaşlarımızın çoğu ortadan kaybolmuş." Başka bir şey konuşmadılar. Çok az soru sormasına rağmen Felix'in tahminlerinden çok fazlasını bildiğinden emindiler. Artık bebek değildi ve son birkaç yılda çocuğun önünde giderek daha şifreli konuşmaya başlamışlardı. Lisa uzanıp Ludwig'in yüzünü okşadı. Ludwig'in gözlerinin içi gülüyordu. Karısının elini tutup öptü. Bir yılı aşkın süredir Viyana'daydılar ve şimdiye kadar eski gittikleri yerlerle eski politik arkadaşlarından uzak durmuşlardı. Ancak geçmişi mutlak bir şekilde mühürlemek mümkün değildi. Viyana'da çok anıları saklıydı. İkisi de eski günleri düşünüp gülümsüyorlardı. O sırada Felix sorduğu soruyla onları daldıkları hayalden uyandırdı. "Anne, bir dondurma daha yiyebilir miyim?" "Elbette," dedi babası. "Bugün senin günün. Ne istersen yiyebilirsin." Lisa, "Ludwig, sana neden Lantman'da kahve içtiğimi hiç söylemiş miydim?" dedi. Üniversiteye yakın olduğu, politikayla ilgilenmediğin, aptal erkek arkadaşın istediği ya da Alman Mahler'in güzelliğini nasıl koruduğunu görmek istediğin için. Felix güldü. "Hayır sersem." Lisa tatlı kaşığıyla Ludwig'in elini hafifçe vurdu. "Sigmund Freud'u görebilmek içindi." Ludwig oğluna, "Biz Zentral'de Doktor Freud'dan çok daha ilginç bir şey izleyebilirdik," dedi. "Adler ile Troçki'nin satranç oyunlarını." "Kim kazanırdı?" diye sordu Felix. O gece Felix uyuduktan sonra Ludwig içindekileri döktü. Lisa'ya Almanya'daki durumun yakın gelecekte düzelmeyeceğini anlattı. Avrupa haritasını değiştirecek bir yenilgiye uğradık. Bundan hiç kuşkum yok. Eğer Moskova'daki sersemler anlamış olsalardı bunun önüne geçilebilirdi. Troçki haklıydı. Lisa'nın sesi öfkeli çıkmıştı. Evet o da var. Ama artık çok geç. Komünistler ve sosyal demokratlar kamyonlara doldurulup ceza kamplarına götürülüyor. Şimdi de Hitler'e karşı birleşecekler. Mezarlığın dayattığı bir birleşme. Ya Gertrude? O hala Berlin'de mi? Hayır. Onu örgütümüzün son durumunu anlaması için Münih'e gönderdim. Ayrılmadan önce de tek mesaj aldım. Bizimkiler hala yerlerindeymiş. Ama babasının Yahudi olmayan hastaları eksiliyormuş. Üstelik kendisi Hitler'i desteklediği halde. Ludo? Efendim? Sen ve Gertrude, siz... Ne? Onun seni çok çekici bulduğunu herkes biliyor. Merak ettim, acaba... Acaba ne? Koca sersem, tipim olduğunu mu düşünüyorsun? Bana gözlüklü bir patlıcanla sevişip sevişmediğimi de sor bari. Bunun tiple ilgisi yok Ludo. Arkadaşlık, yalnızlık. Bizim insanlarımız için pek çok şey aniden önemli oluverir. Sen bunu çok iyi bilirsin. Ben sadece gerçeği bilmek istiyorum. Ludwig Lisa'nın ciddi olduğunu anlayınca ses tonunu değiştirdi. Bugüne kadar beni çok daha iyi tanımış olman gerekirdi. Ben Richard Sorge değilim. Yoksa öyle miyim? Lisa gülümsedi. Sorge'un zamparalığı Moskova'da 4. daire merkezinde sonu gelmeyen bir dedikodu konusuydu. İstihbarat şefleri Sorge'u en yetenekli ajanları olarak görürler ancak içki merakı ve kadın düşkünlüğü yüzünden bir gün düşmanı içlerine sokacağından korkarlardı. Ludwig, benimle oyun oynama. Gertrude bana bir teklifte bulundu. O kadarını tahmin etmiştim. Ben de reddettim. Neden? Çünkü bu onun gözünde benim için olduğundan daha çok şey ifade edecekti. Üstelik ben onu arzulamıyordum. Anlaşıldı mı? Yoksa sorguya devam etmek mi istiyorsun? Öyleyse öteki iki L'yi çağırmanı tavsiye ederim. Onlar bu işi senden iyi becerir. Seni seviyorum Ludwig. Biliyorum. Onun için lütfen bu saçmalığı bırak artık. Seviştikten sonra Ludwig mutlu ve tükenmiş bir halde yatarken Lisa konuyu yine açtı. Uyan Ludo. Seni haftalardır görmedim. Sabah istediğin kadar uyuyabilirsin. Ludwig homurdanarak gözlerini açtı. Yüzünde çepeçevre bir itiraz vardı. Erkeğin kendisine itaat etmesine memnun olan Lisa en masum ve büyüleyici tavrıyla yine sıkıştırdı. Yabancı ülkede çok çalışan biri birden susuzluk hissederse bir bardak suya izin vardır kuşkusuz. Yine başlamayalım ne olur. Yanıt ver. Evet izin vardır. Erkekler için olduğu kadar kadınlar için de. Elbette. Hiçbir kısıtlama yoktur. Pek az. Yalnız su kirliyse filtre kullanmak gerekir. Lisa güldü. Hepsi bu kadar mı? Galiba. Ya aynı bardaktan içmek bir alışkanlık haline gelirse? O zaman içene susuzluğunu mu giderdiğini yoksa bardağa bağımlı mı olduğunu sormak gerekir. Teşekkür ederim Herr Ludwig. Bir bardağa bağımlı olursan bana söylersin, tamam mı? Sana yemin ederim Lisa yoldaş diyerek Stalin'i taklit etti Ludwig. Yeter. Bu gece ciddi bir şey konuşacak halde değilsin. Uyuyalım şimdi. Ben zaten uyuyordum diye inledi Ludwig. Ertesi sabah Felix okula gittikten sonra Ludwig yazı makinesinin başına oturup şifre kılavuzunu sakladığı yerden aldı ve Almanya'daki durum hakkında ayrıntılı bir rapor yazmaya başladı. Sadece çıplak gerçeklerle yetiniyor, Moskova'nın Komintern'in 6. kongresinde başlattığı o çılgın bağnazlığa karşı İçinde kabarıp duran saldırma dürtüsüne direniyordu. Dünya devriminin liderleri sosyal demokrasinin baş düşmanları olduğunu ilan edip onun örgütlenmesine karşı amansız bir mücadele çağrısında bulunmuşlardı. Ya faşizm? Önce Hitler, sonra sıra bize gelecek. Ludwig'in hissettiklerini en hafif bir yolla dahi olsa ima etmesi, geri çağrılıp gözden düşmesine, belki de idam edilmesine neden olacaktı. Avrupa'da yapılacak çok iş vardı. Hele Hitler iktidardayken. İlk kayıp Avusturya'nın bağımsızlığı olacaktı herhalde. Durum giderek kötüleşiyordu. Ludwig o yıl bitmeden başka bir şehre taşınmak zorunda kalacaklarını biliyordu. Gökyüzü bulutsuzdu. Hiç rüzgar yoktu. Güneşin sıcaklığı baharın çok uzak olmadığını gösteriyordu. Yazdığı rapor hemen iletilmek kaydıyla Sovyetler Büyükelçiliğine teslim edilmişti. Ludwig de sabahın diri havasında bir randevusuna yetişmek üzere Zentral'e gidiyordu. Viyana'da görevli Macar adamlarından biri olan Teddy, telefonda heyecanlı bir ses tonuyla konuşmuştu. Onunla sen görüşsen iyi olur Ludo. Senin emrinde çalışacak. Yanlış yapacaksak da bu senin yanlışın olsun. Yoksa Bornoski, yani Macarların sözlerine inandınız mı der. Ludwig gülümsedi. Dördüncü daire için çalışan Polonyalılarla Macarlar arasındaki rekabet iki taraf için de bir sürü şakanın konusuydu. Ludwig İngiliz'i düşündü. Hepsi neden böyle etkilenmişlerdi ki? Zentral'e girerken köşedeki masada oturduklarını fark etti. Onları görmezden gelerek kendisi görülmeden onları gözetleyebileceği bir yere oturdu. Kadının Macar olduğu belliydi. O çılgın Macar gözlerine sahipti ve herhalde Teddy'nin metreslerinden biriydi. Erkeklerin çoğunun önünde su bardakları duruyordu. Teddy dibi görünene kadar sürahiden içmeyi yeğlerdi. Sürah şimdi yarı doluydu. Demek ki işleri bitmemişti. İngiliz'i dikkatle inceleyince gördüğü manzaradan memnun kaldı. Yelekli takım elbise giymiş, muhafazakar bir tip. Fazla konuşmuyordu ve bu da lehine bir puandı. Suskunluğunun kaynağı ünlü İngiliz çekingenliği miydi yoksa adam içe dönük ve kapalı tiplerden biri miydi? Ludwig ne kadar komik diye düşündü. İçgüdüler hep yanlış çıkar. Pekala, bunların hiçbiri olmayabilir. Belki de o anda terbiyeli davranan, ağzı kalabalık bir ayyaştır. İlk bakışta bir şey söylemek imkansız gerçi. Ama görünüşü olumlu işte. Teddy kendisine bakınca Ludwig başını sallayarak masalarına doğru yürüdü. İki adam kucaklaştılar. Adım Ludwig. Ludwig kadınla el sıkıştı ve İngiliz'in gözlerinin içine baktı. Kadın kusursuz dişlerini ortaya çıkaran bir gülümsemeyle karşılık verdi. Hannah. İngiliz ise elini Ludwig'e uzatırken hafifçe kekeleyerek Philby dedi. Hanoi'dan gelmiş olan orta yaşlı kadın o kadar gençtiler ki diye durmadan tekrarlıyordu. Yüzlerinde o kadar nefret vardı ki o kadar genç ve o kadar kötü. Daha 25'ine bile gelmemiş hamile bir kadın Sao'ya karnını nasıl tekmelediklerini anlatıyordu. Üstelik hep eski günlerden söz ediyor, siz yabancılar Yahudiler gibi gaz odalarına doldurulup öldürülmezsiniz diyordu. Geçmişi unutmamışlar, hep hatırlıyorlar, hem de özlemle. Sesler Sao'nun kafasının içinde yankılanıp duruyordu. Sao, Vladi'nin mutfağında çay içmekteydi. Sakin ve bakımlı yüzü gergindi. Bütün gün dehşet hikayeleri dinlemişti. Kuzeni, onun arkadaşları, genç ve yaşlı kadınlar, öğrenciler bir yıl önce faşist bir çete yurtlarını kundakladığında olanları tüm ayrıntılarıyla anlatmışlardı. Sao olayı Le Monde'da okumuş olsa bile kendisini dün Rostock'ta anlatılanlara hazırlamış değildi. Daha fazla anlatamam Vladi, biraz da sen konuş. Vladi arkadaşına baktı. Neden şaşıyorsun? Bir gece Dresden'de az daha adım ediliyordun ve o Dutch zamanındaydı. Ne garip bir çınlama. Dutch zamanı. Demek ki sadece patlamayı bekliyorlardı.